Ayrım 5.
Sayfa 68. 1. Türkiye-AB ilişkilerinde Türkiye'nin AB içine alınmadan yavaş yavaş AB'ye bağımlı hale getirilmekte oluşunun ortaya çıkması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki duyarlılığı mı rahatsızlık yarattı? 2. TSK'nın bu konuyu vurgulaması ve önlem alma olasılığının bulunması mı bu çevrede tedirginlik yarattı? 3. Bazı siyasilerin dün yaptıklarını bugün yaparak AB pazarlaması yapanların maskelerinin düşmesi mi rahatsızlık yarattı? 4. AB muhiplerinin kamuoyunda gerçek yüzlerinin ortaya çıkması mı bu tedirginliği yarattı? 5. Bütün bunlara dışarıdakilerin rahatsızlığı mı eklendi? Ama sonuç olarak halk gerçekleri görmeye başladı. Rahatsız olanlar dar bir çevreydi. Bunlar genellikle dışarıdaki güç odaklarının Türkiye'deki uzantıları ve ortaklarıydı. Etkili bir azınlık olarak elleri medya dahil birçok yere ulaşıyordu. Kılıç Paşa'nın çıkışı halktan gizlenenlerin ortaya dökülüvermesine imkan sağladı. Çünkü radyolar, televizyonlar, gazeteler, dergiler, internet sayfaları, konferanslar birbirini izleyiverdi. Halkın uyanmasını istemeyenler ise karşı kampanyayı başlattı. Bu aslında açığa çıkan pisliği örtme kampanyasıydı. Halkın gerçekleri görmesinden korkuyorlardı. Türkiye-Avrupa ilişkileri tek yanlıydı. Türkiye her alanda kaybediyordu. Halk ilk defa rafları dolduran ve kendisinin ise satın alamadığı malların işsizliğin sebebi olduğunu anlıyordu. Ulusal sanayici varını yoğunu çok uluslu şirketlere bu tek yanlı düzen yüzünden satıyordu. Türkiye'nin en güçlü ve avantajlı olduğu gıda ve tekstil bile gayrimilli hale geliyordu. Çiftçi AB yüzünden büyük zarar gördüğünü nihayet anlamaya başlıyordu. AB'ye sunulan ve adı ulusal olan gayrimilli program, nüfusun %44'ünü oluşturan tarım sektörünü dinamitliyordu. Ve AB Türkiye'nin hiçbir zaman evet diyemeyeceği emperyalist dayatmalarını olmazsa olmaz bir Türkiye politikasının temel taşları haline getiriyordu. Muradım Kopenhag ölçüleri değildir. Ege, Kıbrıs, Ermeni, Güneydoğu sorunlarından ve Avrupa ordusundan dışlanmaktan söz ediyorum. Türk iş haklı olarak soruyor. AB'nin isteklerini yerine getirirsek orada Türkiye kalır mı? Avrupa Birliği sevri istiyor sözü önce 2 Şubat 1995 Demirel tarafından söylendi bir cumhurbaşkanı olarak. Ve paralı misyonerler televizyonları gazete köşelerine doldurmaya başladı. Bunlar genellikle Karen Falk dosyasında isimleri ortaya saçılıverilen uzmanlardı. Aynı kadro misyonunu yürütüyordu. Türkiye adeta 1919-20'leri yaşıyordu. Mütareke başının yerini AB muhipleri almıştı. Bunlar işçiye, çiftçiye, ulusal sanayiciye karşı olan çevrenin yanındaydılar. Türkiye pazarını ele geçirmeye çalışan çok uluslu şirketlerin savunucusuydular. Bu nedenle Türkiye'nin dışarıdan idare edilmesini istiyorlardı. Ulusal olan her şey boşaltılıyor, gayrimilli duruma sokuluyordu. Sanayi, tarım, eğitim, bürokrasi, siyaset, medya hepsi büyük bir başarıyla ilerliyorlardı. Karen Fogg'a bu nedenle sahip çıkıldı. Kurtarıcı olarak onu gördüler. Gayrimilli hale getiremedikleri tek şey Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Kılıç Paşa'yı bu nedenle sindirmek istediler. Son kalenin de direncini ortadan kaldırmak için. Oyun bozulmamalıydı. Bu gidiş içinde Türkiye 10-15 yılda AB'ye öylesine tek yanlı bağlanacaktı ki TSK bile parmağını oynatamaz hale gelecekti. Kılıç Paşa'ya ve onun şahsında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu kadar yüklenmelerinin arkasındaki temel neden budur. Gayrimilli gidişe ulusalcı bir alternatif getirmemek. AB'nin genişlemeden sorumlu komisyonunun üyesi Verheugen, Şubat 2002 sonunda şöyle dedi. Denktaş Kıderides görüşmelerinin sonucu ne olursa olsun Brüksel, Güney Kıbrıs Rum yönetimi için öngörülen programı yürütüp yıl sonuna kadar Rumları içeri alacaktır. Bu açıklama Kıderides'e, sen Denktaş ile ister anlaş ister anlaşma biz senin arkandayız mesajıydı. Denktaş için ise şu anlama geliyordu. Ben Güney Kıbrıs Rum yönetimini AB'ye ve de Yunanistan'a ilhak ediyorum. Senin Kıderides ile görünmenin hiçbir anlamı olmaz. Ve Verheugen'ın şantaj ve tehdit dolu son açıklaması Atina'dan geldi. Verheugen, Yunan parlamentosunda 21 Mart'ta yaptığı açıklamada AB, Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti olarak içine alıyor. Türkiye, Kuzey Kıbrıs ile bütünleşmeye giderse Türkiye-AB ilişkileri kesilir. AB ve Yunanistan uluslararası anlaşmalara aykırı bir biçimde adayı ilhak edecekler, Türkiye'de seyredecek. AB 1992'de anlaşmalara aykırı olarak devreye girer. BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, AB'ye şiddetle karşı çıkıyor. Bu iş artık hiç çözülemez diyor. AB Orman Kanunu uyguluyor. 1960 anlaşmalarını hiç imzalanmamış kabul ediyor. 63'te anayasanın Rumlar tarafından zorbalıkla bozulduğunu unutuyor. 63'te Rumların yaptığı zorbalığı bu defa AB yapmaya yelteniyor. Türkiye'yi AB kıskacına sıkıştırdım. Kıbrıs ve Ege'yi koparırsam şimdi koparırım diye düşünüyor. Bu arada yıllardır Ankara'da TBMM hükümetler kararlar almışlar. İki devletli yapı demişler. Türkiye AB dışında ise Kıbrıs'a giremez demişler. Ancak Ankara'da siyaset ve bürokrasi AB karşısında kendi elini kolunu bağlamış, adeta intihar ediyor. Verhoeven Atina'dan bangır bangır bağırıyor. Yarın da almayacakları Türkiye'yi bağladıklarını sanıyor. En büyük güvencesi de AB lobisi. Kıbrıs'ı koparıp bir Rum Cumhuriyeti olarak AB'ye ilhak edeceğiz diyor. Ve Ankara'dan çıt çıkmıyor. Evet, bu şantaj ve tehdit medyada göz ardı edildi. Yoksa hükümet de bu tehdidi göz ardı mı ediyor? Kıbrıs konusunda pek çok şeyi göz ardı ede ede Türkiye'yi bu duruma soktular. Toplumsal demokrasilerde hükümetler konuşur. Ulusal ve toplumsal çıkarların korunması zaafa uğruyorsa, hükümet konuşması gerekirken susuyorsa, başkaları bu suskunluğu telafi etmek için konuşmak zorunda bırakılıyor demektir. Atina ile Ankara'nın yerlerini değiştirelim. Böyle bir durumda Atina'da hükümet susar mıydı? Yunanistan'ın çıkarlarını korumak için kamuoyunu ve medyayı da arkasına alarak yüksek sesle konuşurdu. Toplumsal demokrasiyi çalıştırırdı. Aramızdaki bu fark Türkiye'yi aciz, pasif ve teslimiyetçi bir duruma getirdi. Türkiye bazı iç ve dış çevreler tarafından işte bu gerekçelerle AB kıskacı içine sokuldu. 1995'te fiilen başlatılan süreç halen sürüyor. İbretle izlenilmesi gereken Verhoeven'ın tehditleri daha işin başlangıcıdır. Bu ülkede gerçek demokrasiye, toplumsal demokrasiye inananlar işin nereye götürülmekte olduğunu görmelidirler. Türkiye'nin elinin kolunu bağlı kalmasını isteyen iç ve dış çevreler alternatif arama yaklaşımına bu nedenle tepki göstermişlerdir. Verhoeven'ların yolunu açık tutmak için, Türkiye'nin değil. Bireyci demokrasi, toplumcu demokrasi. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde neden yalnızca demokrasinin bireysel yönü ele alınmaktadır? İçerideki AB lobisi ve AB tarafından Türkiye'ye bakarlar, gerçek demokrasinin sadece bir yanını, yarısını mı ele almaktadırlar? Batı Avrupa ve AB son 30-40 yılını demokrasinin toplumcu boyutunu sağlamlaştırarak geçirmiştir. İşsizlik sigortasının yaygınlaştırılması, sağlık ve eğitimin sosyalleştirilmesi çabaları bunların başında gelmektedir. AB içinde ulusal sanayilerin ortak politikalarla ve ulusal politikalarla birleştirilerek piyasa ekonomisi sistemi içinde dünyaya karşı korumacı bir anlayışla ele alınması yine toplumcu bir anlayışın ve politikanın sonucudur. Uzun yıllardan beri AB 9 iken, 12 iken ve 15 iken uygulana gelmekte olan tarım desteği yine toplumcu politikanın sonucudur. Batı Avrupa'da bugün kamunun toplam gelir içindeki payı 40-45 arasında değişmektedir. Fransa'da %50'dir. Bu da toplumcu devlet, sosyal devlet anlayışının kesin kanıtıdır. Türkiye'de ise oran sadece %20'dir. AB demokrasisinin toplumcu ayağını Batı Avrupa'nın kişi başına geliri 30 bin dolara ulaştığı zaman güçlendirmektedir. Çünkü demokrasinin yarısı bireyci ise diğer yarısı da toplumcudur. Toplumsal refah, yani gerçek demokrasinin en önemli hedefi budur. Bu durum bireyin haklarının ve özgürlüklerinin ancak toplumsal haklar ile birlikte yürüyebileceğinin doğal sonuç olmasından kaynaklanmaktadır. Bireyin hak ve özgürlükleri, arabanın motoru ise sosyal haklarda arabanın tekerlekleridir. Motor ve tekerlekler arasında uyum olması gerekir. Yalnız bireysel hak ve özgürlüklerin bulunması, sosyal hakların olmaması, yürüyemeyen ama yerinde sayan bir araba gibidir. Bireysel hak ve özgürlüklerin bulunmaması ise motorsuz arabaya benzer. O halde neden Türkiye-AB ilişkilerinde sadece bireysel hak ve özgürlükler üzerine yoğunlaşılıyor da işin sosyal boyutu özellikle göz ardı ediliyor? Çünkü sosyal boyut ulusal sanayi demektir. İstihdamın artması demektir. Dış ticaret açığının azaltılması demektir. Tarımın aynen AB'de olduğu gibi korunması demektir. Yani dış dünyaya karşı ticari, mali, iktisadi bir savaş açmak demektir. Aynen gelişmiş ekonomilerin yıllardır yapmakta oldukları gibi. Hatta iktisadi savaşlarla yetinmezler. Bunu desteklemek için siyasi ve askeri savaşlar da açarlar. Aynen bugün yapılmakta olduğu gibi. AB ve AB'nin Türkiye'deki uzantıları, AB'nin kendi içinde toplumsal olarak yaptıklarını neden Türkiye için önermiyorlar? Çünkü bunu önermeleri demek, tek yanlı gümrük birliğinin kaldırılması demek olur. Çok uluslu şirketlerin işgallerine karşı Türkiye ekonomisinin korunması anlamı çıkar. Tarımın ortadan kaldırılmaması, AB'ye ve diğerlerine bağlanmaması gerekir. Avrupa'da uygulanan toplumsal demokrasinin Türkiye'de uygulanmaması gerekir ki Türkiye AB'ye tek yanlı bağlı kalabilsin. İşte bu nedenlerle AB çevreleri Türkiye'de sadece bireyci üyelerin yerleşmesini ister, toplumcu üyeleri istemezler. Televizyonda karşımdaki muhatabım emekli diplomat, bu nedenle ulusal sanayinin yabancının eline geçmesini yatırım sanacak kadar kendini zorlamaya çalışıyordu. İş adamı hoca kırması diğer muhatabımda AB'nin kendi toplumsal boyutunu unutturmak için bahaneler üretmeye çalışıyordu. AB'nin içerideki uzantıları bu nedenle işçiyi, çiftçiyi, esnafı, ulusal sanayiciyi yani halkı düşünemezler. Bireyci adı altında atomize, mozaik, sivil toplum örgütleri sözcükleriyle süsledikleri bir ortamı emperyal güçler için hazırlamaya çalışırlar. Batı Avrupa'nın bireyci ve toplumcu boyutları ile bir bütün olarak ayakta durabildiğini özellikle görmezden gelerek acaba neden görmezden geliyorlar? İşçinin, çiftçinin, memurun, esnafın ve ulusal sanayicinin bu sorunun cevabını araması gerekmiyor mu? Kimdir bu istemeyenler? Halkın yanında değilseler kimin yanındalar? İlk büyük tepkiyi tekstil sanayicileri göstermişti. 2 yıl önce Gümrük Birliği'nin bu sanayi dalını nasıl sistemli bir biçimde ortadan kaldırmakta olduğunu ortaya koymuştu. Hem de kapsamlı ve bilimsel bir yayınla, hem de bütün ayrıntılarına kadar. Doğruları görmeye başlayanlar kervanına geçen yıl Türk İş'te katıldı. Yalnız iktisadi sakıncaları değil, siyasi dayatmaları da ortaya koyarak AB'nin Türkiye'den ne istediklerini sıralıyordu. AB organlarının Türkiye'den istedikleri sevri çağrıştıran taleplerdi. Yine son bir yıl içinde gıda, ilaç, metal işleme sanayi gibi çeşitli alanlardan tepkiler çığ gibi büyüyordu. Mecliste sesi çıkmayan tarımın içine düştüğü feci durumu ise Ziraat Mühendisleri Odası dile getirmeye çalışıyordu ama medya onları duymak istemiyordu. ÜSİAD, Ulusal Sanayiciler ve İş Adamları Derneği, 3 yıldır ulusal sanayinin nasıl yok edilmekte olduğunun sesini yettiği kadar söylüyordu. Türkiye-AB ilişkileri hem iktisadi hem de siyasi olarak tek yanlı bir zeminde Türkiye aleyhine çalışıyordu. İşçi, çiftçi, ulusal sanayici gerçeği ancak yaşayarak görebiliyordu. Avrupa ve dünya malları peynirden iskemleye, cam bardaktan elmaya ve sigaraya kadar yerli malların yerini almaya başladıktan sonra. İşçi bu yüzden işsiz kaldığını yeni yeni anlayabiliyordu. Geç de olsa görmüşlerdi. Tütün, pamuk, pancar, süt, çay üreticisi, gümrüksüz ve sübvansiyonla giren yabancı malların kendisini ortadan kaldırmakta olduğunu fark ediyordu. KOBİ'ler, ulusal sanayiciler fabrikalarının tesislerini arka bahçe ve sömürge düzeni yüzünden kapattıklarını nihayet anlıyorlardı. Ve Türkiye'de büyük bir hareket başlamıştı. Türkiye'nin çok büyük çoğunluğu bu yüzden fakirleşiyordu. Tesisler ve iç pazar çok uluslu şirketlerin denetimine giriyordu. Yerli ilaç sanayicileri soruyor. AB'den Türkiye'ye mal serbestçe geliyor. Türkiye'den AB'ye girmesi ise yasak. AB kendine göre öyle düzenlemeler yapmış ki sadece kendisi kazanıyor. Çırçır içinde aynı şey yapmadılar mı? Zeytinyağı ve şarabı tarım ürünüdür diye kota ve vergiye soktular. Çırçır birdenbire sanayi ürünü olup Yunanistan'dan Türkiye'ye gümrüksüz giriverdi. AB, Amerika ve Kuzey Afrika ülkeleriyle yaptığı ticaret anlaşmalarında Türkiye'yi yararlandırtmıyor. Türkiye Gümrük Birliği içinde olmasına rağmen. Son olanlarda demir-çelik ürünlerinde Türkiye, kota ve ek vergi kapsamına alındı. Türkiye ile AB arasında demir-çelikte ikili ticaret anlaşması yapılmasına rağmen anlaşma yokmuş gibi hareket ettiler. AB Türkiye'yi dışlamış, bir üçüncü ülke gibi bakıyor. İmzaladığı anlaşmaları bile uymuyor. Hatta uluslararası anlaşmalara aykırı dayatmalarda bulunuyor. Verhoeven'ın 21 Mart'ta Atina'dan Türkiye'ye ağ tehdidine karşılık İsmail Cem'in bir seminerde düşük tonda mırıldanma icrası medyamız tarafından aslan kükremesi olarak megafonla yansıtılınca Brüksel'de herkes gülmeye başladı. İşler 2 günde çekilen ucuz Yeşilçam filmlerine dönüştürüldükten sonra bazı büyükelçilerin hiç yapılmayacak bazı işleri nasıl yaptıklarının Perşembe günü basın açıklamasından sonra ve bu konuda otosansür uygulamasından sonra. John Wayne'in ya da Calamity Jane'in posta arabasından e-postaya geçsek de geçmesek de bir şey değişmez. İnternet sayfalarında onca şey dolaşırken İsmail Cem ve Karen Fok hala yerlerinde oturabiliyorlarsa. Türkiye'nin AB tartışmasında gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Türkiye-AB ilişkileri uzun yıllardan beri kapalı devre yürütülmekteydi. Mecliste, hükümetlerde, sendikalardan tartışılmıyordu. Halkımız ne olup bittiğini farkında değildi. Medya tarafından halkla genellikle yanlış ve eksik bilgi veriliyordu. Siyasiler oy hesabı içinde doğruyu söyleme cesaretini gösteremiyorlardı. Meseleyi görüp de gerçekleri halka duyurmak isteyen uzmanların ve aydınların sesleri özellikle kısılıyordu. Halkın gerçekleri görmesi engellenmekteydi. Türkiye'nin demokrasiye evet, sömürgeye hayır politikasına girmesi engelleniyordu. İlişkiler sadece Kopenhag kriterlerine odaklanmış, bu ölçülere uyulunca AB'nin Türkiye'yi tam üye yapacağı yalanı söyleniyordu. Bazı siyasilerin, bazı bürokratların, bazı büyük sermaye çevrelerinin, bölücülerin, İslam'ı siyasallaştırmak isteyenlerin bu yalanın sürdürülmesinde kendilerine göre hesapları vardı. Bu çevrelerin etrafına bazı yazarlar ve öğretim üyeleri çöreklenmişlerdir. Belgeli'nin tanımı ile Brüksel temsilcilerine fena halde ihtiyacı olanlar da bilinen isimlerdir. Türkiye'de dar bir çıkar çevresi tarafından yıllardır kapalı devre yürütülen karanlık işlerde perde açıldı. Olan biteni halk görmeye başladı. Neler oluyordu? 1. Türkiye Kopenhag kriterlerini uygulasa bile AB'ye alınmayacaktı. 2. Türkiye Gümrük Birliği ile AB'ye tek yanlı bağlanmıştı. AB'ye girmeden egemenlik haklarını AB'ye devretmişti. Önemli bazı kararları AB veriyor, Türkiye uyguluyordu. 3. AB bununla da kalmıyor, Kıbrıs'ı, Ege'yi istiyor. Ermenistan'ın ileride toprak talebine yol açacak dayatmalarda bulunuyordu. Güneydoğu'da özellik isteyen Türkiye'yi Avrupa ordusundan dışlıyordu. Halkımız ilk defa gerçekleri görmeye başladı. Türkiye-AB ilişkileri medyada söylenenler gibi değildi. Siyasilerin o hesabıyla yaptıkları açıklamalara da uymuyordu. 7 Mart'ı izleyen günlerde halkımızın büyük desteğini gururla gördüm, hissettim, soludum. Halkımız örtülü sansürden haber alma özgürlüğüne geçmenin, gerçekleri görmenin mutluluğunu yaşıyordu. Olayları bilip de seslerini halka duyuramayanlar maskelerin düşmesini alkışlıyorlardı. Günlerce telefonların, faksın kilitlendi. Herkes destek veriyordu. Trabzon'dan, Antalya'dan, Bursa'dan, Edirne'den, Almanya'dan, Amerika'dan, her yerden yüzlerce telefon yağdı. Çiftçisi, işçisi, avukatı, öğretmeni, doktoru, sanayicisi hepsi vardı halkın içinde. Coşkusuyla, sevgisiyle, inançla seslenenler, yıllarca aldatıldıklarını anlayan insanlardı bunlar. Halk artık gerçekleri anlamaya başlamıştı. Artık perde açılmıştı. Yıllar boyu AB'ye dar bir çevre tarafından tek yanlı bağlanılmıştı. Yarın bizi alacak yalanı hep söylenmişti. Türkiye'nin yarı sömürge durumuna getirildiği yeni yeni gün ışığına çıkarılıyordu. Türkiye diğer adaylardan çok farklı konumdaydı. AB sadece Kopenhag kriterleriyle yetinmiyordu. Türkiye'nin önüne çok özel siyasi dayatmalar konuyordu. Türk kamuoyuna sunduğu kitapçıkta AB'nin Türkiye'den istedikleri bizi sevre götürmüyor mu sorgulamasını yapıyordu. Türkiye-AB ilişkilerinde bu gerçekler gizlenmiş, halka yalan söylenmişti. Ve işin en ilginç yanı bazı çevrelerin halkımıza uyguladığı sansür askeri bir çatının altında kırılıyordu. Aynen Karen Fok olayında olduğu gibi lağım patlamıştı. Kapalı devre bozulmuş, sansür kırılmıştı. Sorun İran meselesi değildi. Özellikle o tarafa çekilmeye, saptırılmaya çalışıldı. Ve halkımız gerçekleri görmeye başlıyordu. Bana uzanan yüzlerce el, söz, yazı, nefes bundandı. Gerçekleri görebilmenin ortak coşkusu. Bu halkın gerçek sesiydi. Sokaktaki domino taşları. Önce kaldırımdaki 4 metrekarelik yere yavaş yavaş döner tezgahı yerleştiren, sonra kaldırımı boydan boya işgal ederek bir yılda dönerci lokantası düzen Ahmet kendine göre hakkını aldığını düşünüyor. İktidardaki siyasilerin yıllardır karılarının, amcalarının, yeğenlerinin, kardeşlerinin yaptıklarını çarşaf çarşaf gazetelerde okuyan, televizyon ekranlarında seyreden, medyanın otosansür uyguladıklarını da kulak gazetesinden fazlasıyla izleyen Ahmet kendince payını aldığını inanıyor. Öyle ya, onlar trilyonları götürüyorlar, bankaların kasalarını minibüslerle boşaltıyorlar, boşaltılan para dış borçla, yani Ahmet'in doğacak çocuğunun borcu karşılığı yerine konuyor, adamlar hapishane kapısında bile elleriyle zafer işareti yapabiliyorlar da, gariban Ahmet Samsun'un Celidiye köyünden 10 yıl önce İstanbul'a gelmiş, yarı aç yarı tok idare etmiş, nihayet kaldırımın üzerinde bir dönerci tezgahı ayarlamış, çok mu? El alem bankayı minibüslerle boşaltırken diye düşünmeye başlıyor Ahmet. Kaldırımı işgal çok masum bir eylem haline gelebiliyor Ahmet için. Çevresine bakıyor, düzen kurulmuş, sigaracısı, büfecisi, meyvecisi, taksicisi de kaldırıma yayılmamışlar mı? Karşıdaki lüks lokantada iki katın üzerine kaçak üçüncüsünü yapıvermiş, hem de göz göre göre zabıtanın, belediyenin gözü önünde. Ahmet hayal kuruyor. Bugün kaldırımda küçük bir döner tezgahı, 2 yıl sonra üstünü kapatıp güzel bir dönerci dükkanı, 3 sene sonra arkasındaki 2 katlı küçük evi alıp 4 kata dönüştürüp kaçak bir sosyetik kulüp. Sık sık dergilerde ismi resmi çıkan Celidiyeli Ahmet olmak var. Ne olmuş yani? İki metre kaldırımı işgal ettik de dünya mı battı diye düşünüyor kendince. Kendisini yerden göğe haklı bularak. Balık baştan kokar demişler. Ahmet bankaları minibüslerle boşalttığını görürse o dürüst celediyeli Ahmet sisteme ayak uyduracaktır. Hem de ayakta durmak, aç kalmamak için. Sonra artık duramaz, bir defa başladı. O uyumak istese de çevre izin vermez. Celediye'den yarın amcaoğulları Veli ve Hüseyin gelir. Onlar da tütünü satamıyor. Yabancı sigaralar var artık. Onlara da iş ayarlamak lazım. Kaldırımı boydan boya işgal etmek gerekecek. Sonra civardaki avantajcılar para bekler. Aylık keser gibi haraç ister. Onları beslemek için de işi genişletmek gerek. İş genişledikçe avantaj ordusu da büyür. Ahmet artık durmak istese de duramaz. Sele kapılmış gibi sürüklenecek. Belki yandaki evini satmak istemeyen yaşlı öğretmenin gözünü bile korkutmak sistemin vazgeçilmez bir parçası olacak. Ne yaparsın ekmek parası? Aşağıdan yukarı örgütlenme olmaz ise yukarıdakiler yönetirler. Onlar da paylaşım kavgasının içinde çalarak yönetirler. Doğuştan hırsız olmasalar da iç ve dış sistem bunu zorunlu hale getirir. Size halkın kendi örgütleri iktidara getiremiyorsa, halk yerine içerideki ve dışarıdaki bazı örgütler veya güçler iktidara getirir. Onların parası gücü, dostları ve medyası olur. Onlarla birlikte iktidarı paylaştığınız zaman da kendi bildiklerimizden çok onların dediklerini yapmak zorunda kalırız. Onların dedikleri ise çoğunlukla halkın, ülkenin değil, ötekilerin çıkarlarına hizmet eden şeylerdir. Yani iktidara getirenlerin. Böyle bir düzen kurulunca sokaktaki Ahmet de hakkını kaldırımı işgal ederek alabileceğini sanmaya başlar. Hatta buna inanır. Çünkü önünde başka seçenek bırakılmamıştır. Ahmet'e, Veli'ye, Hüseyin'e kimse örgütleneceksiniz. Kendi çıkarınızı koruyacak, sizin gerçek temsilcilerinizi iktidara getireceksiniz diye bir şeyler söylemiyor ki. Ahmet'e kimse toplumsal demokrasiden söz etmiyor. Ahmet falancının amcaoğlu Amerika'dan gelip seni idare edecek. Ahmet Avrupa seni yine adam edecek. Ahmet Bush Irak'ı vursa da vurmasa da IMF sana para verecek. Ahmet sen başındakileri dua et Allah seni koruyacak diye idare edeceklerdir. Böyle idare edilen Ahmet'le kaldırım işgal ederek dönerci tezgahı düzmekten başka çare kalıyor mu? Yalan mı? Gerçek şeffaflık, sahte şeffaflık. Aylardır açıklık tartışılıyor. Sistem doğru oturtulmalı, devlet soyulmamalı, kamu zarar görmemeli, haksız kazanç sağlanmamalı. Bunlar çok güzel de acaba bu amaçlara sadece yasaların ve anayasaların değiştirilmesiyle ulaşılabilir mi? Ana dişlerdeki bozukluklar düzeltilmediği takdirde yasa değişiklikleri ne işe yarayacaktır? Türkiye'deki esas sorun yasaların yetersizliğinden çok siyasi ve iktisadi çarkların yanlış yerleştirilmiş olmasından kaynaklanır. Bu ne demektir? En basitinden anlamaya, işi yakalamaya çalışalım. 1. Türkiye'de esas sorun siyasidir. Kaynak kullanımı ve kaynakların dağıtılmasında halkın yarar değil, belirli çıkar çevrelerin yararı öne çıkmaktadır. İktisadi güçler siyaseti yönlendirdiği için yönetimler kendilerine destek sağlayan, hatta kendilerini iktidara getiren iktisadi güç odaklarının güdümünde kalmaktadırlar. 2. Egemen siyasi ve iktisadi dar çevreler dışarıdaki belirli güç odaklarının etkisi altındadır. Dış güçler ile kader birliği içindeki bazı sermaye çevreleri, iç sermaye çevreleriyle bağları bulunan siyasi çevreler, halkın refahı yerine iç ve dış odakların denetimi altına giriyorlar. Bu yapı içinde şeffaflık, kanunların değişimi ne anlam ifade edebilir ki? 3. Geniş halk kitlelerinin çıkarını koruyacak siyasi örgütlenmeler, kaynak dağılımını ve kullanımını yönetemediği takdirde şeffaflık biçimsel kalıplar içinde kalır.